Merhaba sevgili Tranus takipçileri. Bu yıl İznik Konsili'nin 700. yıl dönümü. Bu nedenle biz de gerçekte İznik Konsili'nde neler olduğu ve olmadığı hakkında kısa bir seri yaparak sizleri bilgilendirmek istedik. İlk videomuzun konusu İznik Konsili ve tarihsel bağlamı. Zulümden özgürlüğe nasıl geçildi? Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yükselişi nasıl gerçekleşti? 4. yüzyılın başlarındaydı Roma İmparatorluğu tarihin önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyordu. Yüzyıllardır çeşitli imparatorlar dönem dönem Hristiyanlara zulmetmiş, özellikle İmparator Diokletian'ın M.Ö. 303'te başlattığı büyük zulüm, Diokletian zulmü olarak da bilinir, Hristiyan topluluğunu ağır baskılar altında bırakmıştı. Kilise binaları yıkılıyor, kutsal metinler yakılıyor, inananlar yakalanıp işkence edilerek öldürülüyordu. Buna rağmen Hristiyan inancı tamamen yok edilemedi, tam tersine. Bu karanlık dönemde bile inananların sayısı gizlice artmaya devam etti. Hristiyanlar zulüm yıllarında birbirlerine kenetlenmiş, yoksullara ve hastalara yardım eden ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı bir toplum olarak varlıklarını sürdürmüşlerdi. Bu dayanışma ve iman gücü imparatorluğun her köşesinde hissedilmeye başlamıştı. Yaklaşık M.Ö. 311 yılında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Zulüm politikasının mimarlarından İmparator Galerius, ölüm döşeğindeyken bir hoşgörü fermanı yayınlayarak Hristiyanlara ibadet etme izni tanıdı. Galerius amansız bir hastalığa yakalanmış ve bunu Tanrı'nın cezası olarak görmeye başlamıştı. Bu nedenle ölmeden önce Hristiyanlardan af dilercesine bir yumuşama politikası benimsedi. Ancak asıl büyük dönüşüm M.Ö. 313 yılında Milano'da gerçekleşti. Roma'nın batısının hükümdarı Konstantin ile doğusunun hükümdarı Licinius Milano şehrinde buluştular ve tarihe Milano Fermanı olarak geçen kararı birlikte ilan ettiler. Bu ferman sadece Hristiyanlar için değil, imparatorluktaki tüm inançlar için inanç ve ibadet özgürlüğü getiriyordu. Artık Hristiyanlar resmen korunan bir inanç topluluğu haline gelmiş, ibadetlerini gizli mağaralarda değil, alenen kiliselerde yapma hakkına kavuşmuşlardı. Zulüm yıllarında ellerinden alınmış olan kilise mülkleri ve ibadethaneler iade edilecek, Hristiyanlar devlet nezdinde bir tehdit değil, imparatorluğun bir parçası olarak kabul edileceklerdi. Yüzyıllardır süren korku dolu gecelerin ardından Hristiyanlar için umut dolu bir şafak söküyor gibiydi. Konstantin'in Hristiyanlara bu denli yakınlaşmasının ardında hem siyasal hem de kişisel sebepler vardı. Uzun yıllar iç savaşlar ve krizin pençesinde kıvranan imparatorlukta birliği ve düzeni yeniden tesis etmek isteyen Konstantin, toplumsal bütünleşmenin önemini kavramıştı. Milyonlara ulaşan Hristiyan nüfusunu baskı altına almak yerine sisteme dahil etmenin imparatorluğu güçlendireceğini öngörüyordu. Üstelik Hristiyanlar zulüm altında bile devletlerine karşı isyan etmemiş, aksine sadakatle dualarını sürdürmüş, savaşlarda askerliklerini yapmıştı. Onları kazanmak imparatorluk için büyük bir sosyal kazanç olacaktı. Öte yandan Konstantin'in şahsi deneyimleri de yönünü Hristiyanlığa çevirmesinde etkili oldu. Milattan sonra 312'de Roma'da rakibi Maxentius'a karşı savaşa hazırlanırken Konstantin'in gökyüzünde bir haç işareti gördüğü ve bu işaretle kazanacaksın Latince in hoc signo vinces sözünü duyduğu rivayet edilir. Gerçekleşen bu olağanüstü olay onun kalbinde Hristiyan tanrısına karşı bir inanç filizlendirmiştir. Savaşı kazandıktan sonra zaferini bu yeni inanca bağlayan Konstantin, Hristiyanlığı benimsemeye ve korumaya daha istekli hale gelmişti. Elbette bu kararların ardında önceki zulüm politikalarının başarısız olması da yatıyordu. Onca baskıya rağmen Hristiyanlık yok olmamış, aksine güçlenmişti. Konstantin artık şunu anlamıştı: bu inancı bastırmak imkansızdı. En iyisi onu kucaklayarak imparatorluğun birleştirici harcı haline getirmekti. Hristiyanlar için özgürlük kapıları ardına kadar açılmışken Bu kez bambaşka bir sorun baş gösterdi. Zulüm dönemleri geride kalmış, ancak şimdi de iç çekişmeler kiliseyi tehdit etmeye başlamıştı. Konstantin'in ve tüm imparatorluğun karşısında yeni meydan okuma, Hristiyanlığın kendi içindeki öğreti birliğini sağlamak olacaktı. Bu tarihi arka plan çok geçmeden toplanacak olan İznik Konsili'nin zeminini hazırlıyordu. Sevgili Tiranus takipçileri, İznik Konsili serimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı yazmayı ve serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.